Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 31.
Askerlik alanında da yapılabilecek bir takım şeyler vardı. Şimdilik elinin altında hiç olmazsa iki ordu bulunuyordu. İkinci ve yedinci ordular. Mütarekeye göre bunların görevi sadece sınır bekçiliği etmekti. Ama Mustafa Kemal bunların sembolik birer mahalli ordu olarak kalmasını istemiyordu. Yerine geçici olarak Ali Fuat'ı bırakarak ordularını gerçek bir milli savunma kuvveti haline getirmek için çalışmaya koyuldu. Birlikleri yeni baştan toplayıp düzenledi, yurt içindeki merkezlere dağıttı. Elindeki silah, cephane ve malzemeyi güvenli yerlere göndertti ve ilgili komutanlara gerekli emirleri verdi. Komutanlarını da dikkatle ayırıp seçiyordu. Onun mücadeleci görüşlerini paylaşmayan bazı subayları başka yerlere nakletti. Kesiksiz bir savunma hattı kurabilmek için yararlanmayı umduğu Musul'daki 6. Ordu ile sıkı bir bağlantı sağladı. Önümüzdeki günlerde ne olursa olsun, hiç olmazsa kendi kendine yeter bir askeri kuvvet çekirdeğini elde tutabilirdi. Daha sonradan bu kuvvetin sadece Güney Anadolu'nun değil, bütün Türkiye'nin savunmasında rol oynaması pekala mümkündü. Zihninde filizlenmekte olan tasarılardan bazısı daha şimdiden kendini belli etmeye başlıyordu. Mütarekeden önce İstanbul'dan Antep'e ailesini görmeye gelen Ali Cenani adında birine rastlamıştı. Ali Cenani, şehrin daha şimdiden düşman tarafından yağma edildiğini ve hele Türk ordusu Adana'ya çekilirse halkın büsbütün düşman elinde kalacağını söylüyor, ailesini daha güvenli bir yere götürmeyi tasarlıyordu. Mustafa Kemal ona, "Memleketinizde hiç mi erkek kalmadı?" diye sormuştu. "Kendinizi savunmanın bir çaresine bakın." "İyi ama nasıl, neyle?" "Teşkilatlanın, milli bir kuvvet toplayın. Ben size gerekli silahları veririm." Kendilerine güvendiği subaylara da gruplar halinde çete savaşı için hazırlanın diye emirler veriyordu. Düşmanın ana vatan topraklarına sokulmasını önlemek için çeteler kurmak gerekecekti. Mustafa Kemal geleceği göz önünde tutarak İç Anadolu'da mukavemet merkezleri olabilecek Antep ve Maraş gibi yerlere silah dağıttı. Bunlar gereğinde kullanılmak üzere gizlice depo edilecekti. Şimdilik kendine düşen görev mütareke koşullarına karşı yılmadan mücadele etmekti. Mütarekeyi kayıtsız şartsız bir teslimden de daha da kötü bir şey olarak görüyordu. Türkler neredeyse düşmanın memleketi ele geçirmesine yardıma söz vermişlerdi. Mustafa Kemal, İtilaf devletlerinin her istediği kabul edilirse, Türkiye'nin boydan boya işgal edileceğini ve sonunda hükümeti de düşmanların kuracağını kabineye anlatmak istiyordu. Sonradan bunu görebilmek için falcı olmaya lüzum yoktu diyecekti. Böylece Mustafa Kemal İzzet Paşa'ya üst üste telgraflar göndermeye başladı. Bu telgraflarda birçok yerinde sorunlara değiniyordu. Özellikle mütarekenin Türk garnizonlarının Suriye'den çekilmesini isteyen maddesi ona kuşku vermekteydi. Bu anlaşmaya göre Suriye'nin sınırı neredeydi? Osmanlıların eskiden beri kabul ettikleri gibi Halep'in ardındaki sıra dağlardan mı geçiyordu? Yoksa İskenderun'u da içine alarak ta Kilikya içlerine kadar mı uzayacaktı? Düşman şimdi İskenderun garnizonundaki 7. ordunun Suriye'de bulunduğunu öne sürerek teslimini istemekteydi. Mustafa Kemal'e göre İngilizler terimlerdeki bu belirsizlikten bile bile yararlanmak istiyorlardı. İstanbul'a telgraf çekerek, "Açık ve samimi kanaatim şudur ki," dedi, "mütarekenin yanlış anlaşılıp yorumlanmasını önleyecek tedbirleri almadan ordularımızı dağıtır ve İngilizlerin her dediğine boyun eğersek, onların haris emellerine hiçbir şekilde set çekmemiz mümkün olmayacaktır." İzzet Paşa cevabında mütarekenin İngilizlere İskenderun'u işgal etmek hakkını vermediğini bildirdi. Ancak Türkler geri çekildikleri sırada Güney Demiryolu'yla köprüleri yıkmış olduklarından, yaralı ve malzeme nakli için limanı ve Halep yolunu kullanabileceklerine dair İngilizlerle sözlü bir centilmen anlaşması yapılmıştı. Bununla birlikte İskenderun limanı ve şehri Türk yönetiminde kalacaktı. Mustafa Kemal'in bunları İngiliz komutanına da bildirmesi isteniyordu. Mustafa Kemal buna üzerinde geciktirme ölümle cezalandırılır kaydı ile verdiği acele cevapta, karşı düşüncelerini tekrarlayarak İngiliz ordularının Halep ve dolaylarında bol malzeme depoları bulunduğunu ve asıl amaçlarının İskenderun'u işgal ederek yolları kesmek, böylece 7. orduyu teslime zorlamak olduğunu ileri sürdü. Bu çeşit centilmence anlaşmaları doğru bulmadığını da saklamıyordu. Onun için İzzet Paşa'nın söylediklerini İngiliz komutanına bildirmek niyetinde değildi. Daha da ileri giderek İngilizlerin her ne bahane ile olursa olsun İskenderun'a asker çıkarmak için yapacakları bir teşebbüse kuvvetle karşı koymak emrini verdim diyor. Arkadan da davranışlarını başkomutanlığın resmi görüşlerine uydurmaya imkan olmadığı için en kısa zamanda görevinden geri alınmasını rica ediyordu. İzzet Paşa sert bir karşılık vererek Mustafa Kemal'in bu emrinin devletin çıkarlarına ve politikasına büsbütün aykırı olduğunu bildirdi ve hemen geri almasını istedi. Mütareke koşullarının yorumlanıp uygulanmasında gerçekten bir takım yanlışlıklar olmuştu. Ama her şeye rağmen diye devam ediyordu, bu uygunsuz şartları ileri görüşlü olmadığımız için değil, topyekün yenilgimizin sonucu olarak kabul ettik. Devlet durumu düzeltmek için diplomatik teşebbüslere girişmiştir ve bunların başarıya ulaşacağını ummaktadır. Bu zor zamanımızda devletimizin geleceği için son derece önemli olan bu görüşme ve tedbirleri yönetme konusunda size güvenebileceğimizden eminim. Ama durum herhangi bir tartışma ve gecikmeyi kaldırmayacak kadar tehlikeli olduğu için ordularımıza verdiğimiz talimatın harfi harfine yerine getirilmesi şarttır. İzzet Paşa bundan sonra Mustafa Kemal'in komutasındaki ordu grubunun dağıtıldığını ve sadece 7. orduya indirildiğini bildiriyordu. Sadrazama kafa tutup içini boşaltmış olan Mustafa Kemal bu sefer uzlaşıcı bir yazı hazırladı. Cenab-ı Hakk'ın İzzet Paşa'nın politik çabalarına yardımcı olmasını umduğunu bildirdi ve hem kendisine hem de memlekete olan bağlılığını tekrarladı. Buna rağmen olaylar onun kuşkularını yerden göğe kadar haklı çıkarmaktaydı. İngilizler İzzet Paşa'ya fena halde baskı yapıyorlardı. Rauf İngilizlerin imzalarını tanıyacaklarına dair vermiş oldukları şeref sözünü Kaltorp'a hatırlatıyor. Kaltorp da verilen sözü unutmadığı için Londra nezdinde protestolarda bulunuyordu. Londra, Agamemnon zırhlısının güvertesinde iki kıdemli deniz subayı arasında doğan o centilmence havayı hemen dağıtmaya başlamıştı. Uzun bir süre için olmasa bile, bir kerecik olsun aralarında anlaşan eski askerlerle eski politikacılar, mütarekeyi daha sert bir şekilde yorumluyorlar, içinden işlerine geleni alıp gelmeyeni bırakıyorlardı. İstedikleri stratejik yerlerden biri İskenderun, öteki de Musul'du ki Mustafa Kemal bunu bir telgrafında çoktan belirtmişti. Dicle boyunca Türkleri kovalamakta olan İngiliz birlikleri, mütarekenin imzası sırasında Musul'un 60 kilometre kadar güneyinde bulunuyordu. Harp kabinesinin talimatı üzerine daha ilerleyerek 3 gün sonra Musul'a girmişlerdi. Başlarındaki general şehrin ve içindeki 6. ordunun teslimini istedi. Rauf Bey, bu işgal hareketinin mütarekenin Kaltorp tarafından yorumlanmış olan koşullarına aykırı olduğunu söyleyerek itirazda bulundu ve Türk hükümeti başkomutanınızın sözünde duracağına güvenmektedir diye ekledi. Amiral Kaltorp ise buna o kadar güvenmiyordu. Londra'ya telgraf çekerek Rauf Bey'in görüşünün kendi görüşüne uyduğunu bildirdi. Ama İngiltere Harbiye Nazırlığı uzlaşma tanımıyor ve Türk Genelkurmay haritasında Musul'un Türkiye'de değil Irak'ta gösterildiğini belirtiyordu. Kaltorp boyun eğmek zorunda kaldı. Böylece Musul'un boşaltılıp silahların teslimi emredildi. Emri alan İzzet Paşa, biraz dalkavukça bir telaşla amirale telgrafı sabah saat 8'de aldığını ve aşağı yukarı aynı saatte kendinin de Musul'a emir verdiğini bildirdi. İskenderun'un başına da aynı şey geldi. Ne Londra Kaltorp'un lafına kulak asmıştı, ne de İzzet Paşa Mustafa Kemal'in. İngiltere hükümeti İskenderun'un belirli bir zaman içinde General Allenby'ye verilmesini, yoksa kuvvete başvurulacağını bildirdi. İzzet Paşa bir kere daha baş eğdi ve 7. Ordu çekilmek zorunda kaldı. İzzet Paşa, İngilizlerin bu insafsız davranışındaki suçun, kendi emirlerine karşı sert ve nezaketsiz şekilde davranan Türk komutanına yüklendiğini ima ederek, "Memleketin yüksek menfaatleri adına ne derece zayıf durumda olduğumuzu unutmamanız ve kendimizi çok fazla aşağılatmamakla birlikte, sözlerimizde ve hareketlerimizde ölçülü olmamız çok önemlidir" diye talimat verdi. Mustafa Kemal, sadrazamın imalarını şiddetle reddederek ısrarla, "Ne kadar zayıf ve güçsüz olduğumuzu çok iyi biliyorum" dedi. Ama buna rağmen devletimizin kabul etmek zorunda olduğu fedakarlıkların bir sınırı olması gerektiğine inanmaktayım. Yoksa Almanların yanı sıra son yenilgiye kadar dövüşen bizler, İngilizlerin bize sormadan almaya çalıştıkları şeyleri kendi elimizle onlara verirsek, genellikle Osmanlıların ve özellikle şimdiki hükümetin tarihine çok karanlık bir sayfa eklemiş oluruz. Ama 7. Ordu her şeye rağmen lağvedilmiş ve Mustafa Kemal'in elinde yalnız bir kol ordu kalmıştı. Milli bir savunma gücü kurmak yolunda bütün umutlarını bağladığı tek bir kol ordu. Sayfa 218. 17. Bölüm. Sultan Meclisi feshediyor. İstanbul, İtilaf devletlerinin himayesi altında üzgün, umutsuz ve felaket duygusunun ağırlığı altında ezilmiş gibiydi. Herkes şimdi artık bize istediklerini yaparlar korkusu içindeydi. Soğuk, karanlık bir kış başlamıştı. Kömür yoktu. Tramvaylar işlemiyordu. Boğaz vapurları az ve seyrekti. Ana caddeler yarı karanlık, yan sokaklarsa kapkaranlık olduğu için hırsızlara, soygunculara gün doğmuş, hava karardıktan sonra hiç kimse tabancasız dışarı çıkmaz olmuştu. Polis azdı, olanlara da yolsuzluk yaptıkları için kimsenin güveni yoktu. Vurgunculuk almış yürümüş, para değerini kaybetmiş, yiyecek fiyatları aşırı derecede yükselmişti. Türkler evlerine kapanmış, kendi kendilerinin gölgesi gibi, ancak o da ateş pahasına ekmek almak için dışarı çıkıyorlardı. Dipnot: "Arkadaşlar birbirine, beni karanlıkta görecek olursan selam verme, ne olur ne olmaz" diyorlardı. Bir takımları şehre girmiş olan İtilaf devletleri kuvvetlerinin yanında iş bulabilmek için feslerini atarak Türk olmadıklarını bile ileri sürüyorlardı. Beri yandan Rumlar sokaklarda caka satarak dolaşıyor ve rastladıkları Türkleri itip kakarak duvar kenarına sürüyorlar. Geleni geçeni Yunan karargahında dalgalanan mavi beyaz bayrağı selamlamaya zorluyorlardı. Türkler bu aşağılığa boyun eğmemek için arka yollardan dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Bir gün İstanbul sokaklarında panik yaratan bir söylenti duyuldu. Ayasofya'ya çan takıyorlarmış. Bir Müslüman kalabalığı çığırından çıkmış bir halde Ayasofya'ya koştu. Ama Türk askerlerinin hala avluda nöbet tutmakta olduğunu görünce rahat nefes aldılar. Kasım'ın ortalarına doğru İtilaf devletleri orduları şehre girdi. Amiral Kaltorp, İngilizlerle öteki müttefik savaş gemilerinden meydana gelmiş, 16 mil uzunluğunda bir konvoyun başında, gösterişli bir seremoni ile Çanakkale'den geçerek Boğaziçi'ne geldi. Burada Haliç önlerine demir attılar. Limanı öylesine doldurmuşlardı ki gemilerin arasından deniz zor görülüyordu. Türkler için başka bir kara günde, General Franche Despere'in askerlerinin başında muzaffer bir tavırla İstanbul'a girdiği gündü. Dizginsiz beyaz bir ata binmiş olan Fransız generali, Bizans'a aynı şekilde giren Fatih Sultan Mehmet'in hayalini hafızalardan silmek istemişti. Çok geçmeden Fransızlar eski İstanbul semtine, İngilizler Beyoğlu yakasına, İtalyanlar da Boğaz sırtlarına yerleşmiş bulunuyorlardı. Siyasi ve idari denetim hala Türklerin elinde olduğu için şehri teknik bakımdan işgal etmiş sayılmazlardı. Ama Türkler bunun ardından başka her şeyiyle işgal demek olduğunu biliyorlardı.
Ayrım sonu.